İlk olarak Asya'da görülen Türkleri araştıran bilim insanları bu kadim milletin adını en eski tarihi kaynaklarda araştırmıştır. Türk adına gerek kaynaklarda ve gerekse araştırmalarda çeşitli anlamlar verilmiştir. Türk adı Çin kaynaklarına göre Mihver, Kaşgarlı Mahmud'a göre Olgunluk Çağı, Vambere'ye göre Türemik, Ziye Gökçe'ye göre ise kanun ve nizam sahibi anlamına gelmektedir. Türk adına çeşitli anlamlar verilmesine rağmen güç, kuvvet anlamına geldiği 1911 yılında yayınlanan eski bir Türkçe metinden anlaşılmıştır. Bağımsızlığını 552'de ilan eden Göktürk Devleti ile Türk adı resmi bir kimlik kazanmıştır. Coğrafi adı olarak Türkiye. Türkiye kelimesi ilk olarak 6. yüzyılda Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmıştır. Bizans kaynakları 9. ve 10. yüzyıllarda Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar uzanan saya Türkiye adını vermişlerdir. 11. ve 13. yüzyıllarda Mısır ve Suriye'ye Türkiye denmiştir. Bugünkü Türkiye'ye yani Anadolu'ya ise 12. yüzyıldan itibaren Türkiye olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Türklerin bilinen ilk ana yurdu Orta Asya'dır. Orta Asya, batıda Hazar Denizi, kuzeyde Kırgız Bozkırları ve Altay Dağları, doğuda Moğolistan ve Çin'in batısı yani Doğu Türkistan, güneyde ise Tibet Platosu ve Hindu Kuş Dağları arasında yer almaktadır. Orta Asya'da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda yazıdan önceki döneme ait kültür merkezleri ortaya çıkmıştır. Özellikle kurgan olarak adlandırılan mezar odalarında ele geçen önemli eşyalar vardır. Bu eserler aracılığıyla M.Ö. 4. bin yılından itibaren oluşturulan ve değişik adlarla anılan kültürlerin özellikleri öğrenilmektedir. Daha sonraki atlı konar göçer Türk medeniyetinin temelini oluşturan kültürler vardır. Bu kültürler Anav kültürü, Afansiyevo kültürü, Andranova kültürü, Karasuk kültürü ve Tagar kültürü olarak adlandırılmıştır. Anav kültüründe at ilk defa bu kültürde görülmüştür. Orta Asya'nın en eski kültürüdür. Bu yerleşim sahasında yapılan kazılarda ortaya çıkan seramik, Bozkır kökenli bir halka özellikle Türklere ait olduğu düşünülmektedir. Türklere ait en eski kültürlerden biri olan Afanasyafo kültürü, Altay Sayan Dağları'nın güneybatı bölgesinde bulunan bulgularda çakmak taşından ok uçları, bıçaklar, kemik iğneler, bakır eşyalar, basit çömlek bu kültürün belli başlı eserleridir. Andronova kültürü, Afanasyafo kültürünün daha geniş bir alana yayılmış halidir. Afanasyafo ve Andronova kültürü ön Türkler yani Türklerin ataları tarafından meydana getirilmiştir. Karasuk kültürü, Andronova kültürüyle benzerlik gösteren Karasuk kültürü adını Yenisey Irmağı'nın bir kolu olan Karasuk Nehri'nden almıştır. Bu kültürün en önemli özelliği dünyanın pek çok bölgesine göre demiri daha erken işlemeye başlamışlardır. İskit kültürünü oluşturan atlı göçebe kültürün Orta Asya'ya yayılmasını sağlamıştır. Tagar kültürü Karasuk kültürünün takipçisi durumdadır. Bu kültürde tunçtan bıçak, ok uçları, küçük hayvan heykelleri, çeşitli hayvan tafsirleri ve otak şeklinde ağaç evler bu kültürün belli başlı özellikleri arasındadır. İklimin ve coğrafi şartların yaşam tarzını etkileri. Bu coğrafi bölgedeki bozkırların kışı çok soğuk ve kar fırtınalı, yazı ise genellikle sıcak ve kuraktır. Yazın ara sıra şiddetli sağanaklar olsa bile kuraklığı giderecek düzeyde değil. Bozkır'ın bu sert yapısı bölgede yaşayan kavimleri etkilemiş ve konar göçer hayat tarzının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bozkır, adaların ve vahaların dışında insanlara kalıcı bir yerleşme ve dinlenme imkanı tanımamıştır. Konar göçerler, ulaşımda ve göçlerde atı kullanarak bu zorlu koşulların üstesinden gelmişlerdir. Bununla birlikte Bozkır'ın atlı göçebeleri, çabucak organize olabilen savaşçı bir toplum yapısına sahiptir. Esasen Bozkır tarihini en güzel otlakları ele geçirmek için mücadele eden ve bazı hallerde gezinmeleri asırlar süren hayvan sürülerini yaylak ve kışlaklar arasında getirip götüren Türk kavimlerinin tarihinden ibarettir. Mete Han, M.Ö. 187 tarihinde Çin İmparatorluğu'na yazdığı mektupta ''Irmaklar ve göller arasında doğdum.'' Geniş yaylalarda sığırlar ve atlar arasında büyüdüm. Kendimi sık sık sınır boylarında buldum. Bu ifadeden anlaşılacağı üzere geniş yaylalarda yaşadığı, hayvancılıkla geçindiği, akıncılık yaptığı, konar göçer bir toplumun çocuğu olduğu ortaya çıkmaktadır. Türklerin yaşam tarzları. Irmak, su, göl, akarsu etrafında konar göçer yaşam tarzları vardı. Geçim kaynakları genellikle hayvancılıktır. Yazın geçirdikleri yere yaylak denmiştir. Kışın geçirdikleri yere ise kışlak demiştir. Yaylak, yazın geçirdikleri yerdir. Serin, sulak, otlağı bol, yüksek yaylalardır. Kışın ise geçirecekleri yer kışlaktı. Onlar, kışın geçirecekleri yer için yaptıkları ev dövülmüş topraktan olurken, Uygurlar ise kışın geçirecekleri evlerini genellikle kerpiç ve ahşaptan yapmışlardır. Şehirlerinin etrafındaki surları ise kalın ağaç kütüklerinden yapmışlardır. Çin elçisinin Türklerle ilgili tutmuş olduğu raporda zengin insanların at eti yediklerini, geri kalanlar ise sığır eti ve yaban kazı yediklerini yazmıştır. Onlar müziklerinde kopuz kullanırlar. Onlar samur kürkü, postu, keçe ve çiçek motif işlemeli elbise imal ederler ve ok atarlar. Onlar gümüş ve pirinçten yaptıkları tüpleri su ile doldururlardı. Bu tüplere basarak suyu fışkırtırlar yahut birbirlerine atarak spor yaparlar şeklinde yazmıştır. Yalnız Uygurlar, Göktürk devleti yıkıldıktan sonra Göktürk kültürünü devam ettirmekle birlikte Çinlilerle çok yakınlaşmış ve Çinlilerin etkisiyle Manihezm dinini kabul etmişlerdir. Bu kültürün etkisiyle yerleşik hayata geçmişlerdir. Bir taraftan da konar göçer kültürünü devam ettirmişlerdir. Bozkır kültürünün ögelerinde atı kullanan ve demiri işleyen Türkler, askeri bakımdan çevresindeki milletlere üstünlük sağlamıştır. Çinliler Türklere üstünlük kurmak için ordularını Türkler gibi teşkilatlandırmışlardır. Türk ordusu atlı askerlerden yani süvarilerden oluşmuştu. Kurultay üyeleri, Kaan, Haneden üyeleri, Hatun, Aygucu yani hükümet ve boy beylerinden oluşurdu. Bunlar yüksek kuruldu. Hatun'un görevleri ise siyasi yetkileri vardı. Naiplik görevi vardı. Hükümdar yani Kaan savaşa gittiğinde onun yerine devleti kalıp merkezden yönetirdi. Elçileri kabul ederdi. İkili yönetim. İkili teşkilatlanma denilen bu sistemde daimi bir tarafın hakimiyet üstünlüğü tanınmıştır. Buna göre Kaan doğuda otururken Batı'nın yönetimi hükümdar ailesinden önde gelen bir kişi, genellikle Kaan'ın kardeşi oturmuştur. Batı'daki Yapgu ünvanı yönetici doğudaki Kaan'a bağlı olarak töre hükümlerini yürütmüştür. Örneğin Mukan Kaan bütün Göktürk devletinin hükümdarı iken İslami Yapgu sadece Batı bölgesinden sorumluydu ve doğudaki Kaan'a bağlıydı. Doğuda bulunan Kaan'a bağlı olarak hareket etmiştir. Asya Hun Devleti. Milattan önce 220 yılında kurulan Asya Hun Devleti milattan sonra 216 yılında yıkılmıştır. Avrupa Hun Devleti. Milattan sonra 370 yılında kurulan Avrupa Hun Devleti milattan sonra 496 yılında yıkılmıştır. 1. Göktürk Devleti. Milattan sonra 552 yılında kurulan bu devlet milattan sonra 630 yılında yıkılmıştır. 682 yılında kurulan 2. Göktürk Devleti 742 yılında yıkılmıştır. Uygur Devleti ise Göktürk Devleti'nin yıkılmasından 2 yıl sonra kurulmuş ve varlığını 840 yılına kadar devam ettirmiştir. Anayurtta kurulan ilk Türk Devletleri boy birliği şeklinde ortaya çıkmıştır. Eski Türk toplumunun sosyal yapısı olarak en küçük aile oguş, daha sonra uruk, urukların birleşmesiyle boy, boyların birleşmesinden bodun ve bodundan ise il yani devlet ortaya çıkmıştır. Türkler köklü ve yerleşmiş bir toplum yapısına sahiptir. Eski Türk toplumlarında en küçük birlik olan aile kan bağı esasına dayanmıştır. Türklerin dünyanın dört bir tarafına dağılmasına rağmen varlıklarını korumaları aile yapısına verdikleri önemden kaynaklanmaktadır. Boyların bir kağın etrafında bir araya gelmesiyle il oluşmuştur. Yani devlet oluşmuştur. Türkler devlete el veya il adını vermişlerdir. Devleti meydana getiren temel unsurlar ise ülke yani coğrafya, 2 millet yani halk, insanlar, 3 egemenlik yani bağımsız olması gerekiyor, 4 siyasi güce sahip olması gerekiyor. Yani devletin teşkilatlanması, güçlü bir orduya ihtiyacı vardır. Bu sosyal yapı içerisinde hayatını sürdüren ve Orta Asya bozkırlarının elverişli alanlarında hayvancılıkla uğraşan Türk boyları kendi aralarında güçlü siyasi birlikler oluşturmuştur. Bunun ilk örneği Asya Hun Devleti olurken onu Göktürkler ve Uygurlar gibi Türk devletleri izlemiştir. Devlet, milletin teşkilatlanmış şeklidir. Devlet hukuki bakımından emretme hakkına ve yetkisine sahiptir. Ancak emretme hakkına itaat edenler tarafından meşru olarak görülmesi gerekir. Aksi halde devlet yoktur, zorbalık ve zulüm vardır. Boylar Konfederasyonu üzerinde yükselen bu ilk Türk devletleri, boylar arasındaki birlikteliği sağladıkları dönemlerde güçlerinin zirvesine ulaşmışlardır. Örneğin Asya Hun Devleti'nin en parlak dönemini Mete Han döneminde yaşamıştır. Avrupa Hun Devleti'nin en parlak dönemi Atilla olurken, 1. Göktürk Devleti'nin en parlak dönemi Mukan Kağan, 2. Göktürk Devleti'nin en parlak dönemi Kapa Kağan ve Uygur Devleti'nin en parlak dönemi ise Mayan Çor döneminde yaşanmıştır. Tölesler, 6. yüzyılın ortalarında Baykal Gölü'nün doğusundan Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan sahada Göktürk Devleti'ne bağlı olarak yaşayan dağınık Türk boylarıdır. İlk Türk devletlerinin kurulması ve gelişmesinde etkili olan boylar, bu devletlerin zayıflamasında da önemli rol oynamışlardır. Boyların isyan etmesi ve Bodun birliklerinin bozulması, Türk devletlerinin güç kaybetmesine neden olmuştur. Kapak Ağa'nın sert tutumu yüzünden devlete bağlı boylar birer birer isyan etmeye başlamıştır. Türk devletlerini zor durumda bırakmak isteyen Çinliler, Töles boylarını sık sık isyana teşvik etmişlerdir. Kapak Ağa'nın ve devletin diğer ileri gelenleri bu isyanlarla uğraşmak zorunda kaldıkları için düşmanları olan Çinlilerle mücadele etme fırsatını bulamamışlardır. Kapkan boyların isyanıyla uğraşırken bir Türk boyu olan Bayır Kulların saldırısı sonucu öldürülmüştür. Türk devletlerinde gücün yönetme yetkisinin meşru kaynağı kut inancıdır. Devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiği inancına kut denir. Ancak Mısırlılardaki gibi Tanrı kral sayılmamıştır. Kut, soya bağlı olarak kan yoluyla erkek evlatlara geçtiği inancı vardır. Soy olarak Hunlarda Tuğka, Göktürklerde Aşina, Uygurlarda Yağlakar olarak önemli soylardandır. Kut, kan yoluyla geçtiği için bütün haneden üyeleri kan olma hakkına sahiptir. Kan olma özelliğine sahip şahsın adil, yetenekli, ilim sahibi, asil, cesur olması gerekir. Yani erdem, bilgi, cesur olması lazımdır. Bu vasıfları taşıyanlar kurultay tarafından kağan olarak seçilirdi. Türk devletlerinde hükümdarlara Şanyu, Tanyu, Han, Yabgu, İlteber, İdikut, Erkin ve Kağan gibi ünvanlar verilmiştir. Mete Han Şanyu, Göktürk Kağanı Bilgi Han ile Uygur Kağanı Bögü Han ise Kut ünvanını kullanmıştır.